Ayrım 15.
Mutlaka meslek sahibi olmalısın Nergis. Bir kadının en kıymetli mesleği anne ve eş olmadan önce sahip olacağıdır. Kendisine karışılmasından hiç hoşlanmayan Nergis homurdanarak geçiştirir, annesinin yanlışını yineleyemeyeceğini ima ederek Cahide Hanım'ı incitirdi. Okul bitmeden gizlice evlendiler. Küçük, izbe, berbat bir evde yaşamaya başladıktan sonra aileler durumu öğrendiğinde ikisi de daha iyi bir eve taşınmak konusunu şiddetle reddettiler. Atak, zeki, cesur ve güzel, en önemlisi çok gençtiler. Işık ailesinin dışında onların yardımı olmadan bir şeyler başarmak, kendini kanıtlamak tutkusuna kapılmış, önce okulun en güzel ve en başarılı kızını seçmiş, sonra da gizlice evlenmişti. Nergis ise tamamen ışığın parıltısına takılmış, büyülenmişçesine dönüyordu onun çevresinde. Profesyonel devrimci olacağını açıkladıktan sonra okulu bırakan ve yasa dışı derneklerde çalıştığı için saklanarak yaşayan Işık, Nergis'in gözünde iyice tanrılaşmış, dokunulmazlığı artmıştı. 2 yıl sonra Nergis okulu bitirdi ve solcu bir avukatın yanında çalışmaya başladı. Hem evliydi, hem bekar, hem de dul. Asla Işık'tan söz etmiyor, ettirmiyor ama onunla olduğu izlenimini yaratıyordu. Işık'ın adıysa yalnızca arananlar listesinde duyuluyor, polis Nergis'i sık sık sıkıştırıyordu. O sıralar teknik üniversitede öğrenci olan Teoman da devrimciydi ama aşk ve sanattaki devrimden dem vuruyordu daha çok. Zeynep'le o yıllarda tanışmış, o heyecanlı ruhuna çok uyan ortamın hareketliliği ve debdebesiyle delice tutulmuştu kıza. Cahide Hanım bu olup bitenlerden sıkılmış, erkenden tuhaf bir evlilik yapan kızının ardından oğlunun, özellikle oğlunun da aynı yanlış yola sapacağı kaygısıyla öfkelenerek köşesine çekilmişti. Zeynep'le Teoman teknik üniversiteyi bitirdikleri yıl evlenip hemen ardından da kızları Deniz doğduğunda Cahide Hanım'ın yüzü derin hayal kırıklığı çizgileriyle dolmuştu. Işık'ın tutuklanmamak için yurt dışına kaçıp izini kaybettirdiğinin hemen ardından 1-2 yıl sonra Zeynep tutuklanıp içeri atılmıştı. Türkiye yasakların, kıyımların ve şiddetin gölgesine girmişti bir kez daha. Boşanmaları da birbirlerine yakın ve benzer cereyan etmiştir iki kardeşin. Birisi tutuklu karısının isteğiyle, öbürü kaçak kocasının ardından rahat bırakılmak için aynı yıl. Hiç çocuğu olmamıştı Nergis'in. Işık'tan hala bir haber alamamış ama umutla bekliyordu onu. Kendini yalnızca işine adamış ve sanki erkeksiz yaşamaya ant içmişti. Annesinin ölümünden sonra bir başına annesinin evinde yaşıyordu. Tıpkı şarkıdaki gibi. Where do you go to my lovely? When you are alone in your bed. Nergis ne tam olarak annesiydi, ne kardeşi, ne ablası. O çok özel bir yerde, belki de yalnızca kadınların önemli roller oynadığı bütün hayatı içinde Teoman'ın annesi, iki karısı, sevgilileri, kızı, Neyire Gömüç ve Nisu'nun ördüğü incecik ipek yolunda hepsinden biraz bir şeydi. Nergis biraz annesi, biraz kardeşi, kızı ve sevgilisiydi. 21 Ağustos 1985 İstanbul. Sevgili Selen, mektubuna nasıl sevindim bilemezsin. Son zamanlarda yalnızca kısa kısa kartların geliyor, daha çok haberler getiriyordu bana. Oysa mektup, hele uzun uzun kendini anlattığın mektubun duygularını da taşıdı buraya ve ben seni görmüş kadar mutlu oldum. Mike da çok az yazıyor bana. Özellikle Brezilya'dan ayrılıp Amerika'ya gideli beri azalttı mektuplarını. Sonunda köklerine dönüyor insan galiba. Yoksa genellememek mi gerekir bu durumu? Demek onunla New York'ta buluşup 2 gün birlikte eskileri andınız. Doğrusu sizi kıskanmadım diyemem. Ama benim kıskançlıklarım değil mi? Yok, hayır. Biraz daha kontrollü duygularım artık. Senden aşırdığımı itiraf ettiğim Mike'ın armağanı o kitaptan disiplini olumlu kullanmak fikri edineli biri. Yine de çok başarılı değilim Selen. Mike'ın keyifli olduğunu duymak beni sevindirdi. Çünkü bana yazdığı son kartta müthiş patetikti. Lütfen onu kolla. İntiharını geciktirmeye çalış. Bu dünyada kaç tane Mike var Allah aşkına? Bana birlikte yazdığınız kartı büromdaki panoma astım. Sahi, babasının evine yerleşme konusunda ciddi mi? Wisconsin'e? Ah evet, biraz böbürleneyim şimdi. Çünkü doğru hesaplamışsın ve ben taze bir mimarım artık. Evet, 2 ay önce mezun oldum. Bunun bende yarattığı en önemli duygu rahatlama oldu. Artık profesyonelim, kimse öğrenci, deneyimsiz yaklaşımıyla gelemez bana. Çünkü 4 yıldan fazla iş deneyimim ve bana özgürlük veren bir kağıt parçası diplomam var. Senin eski büronun ortağı Murat Bey, maaşımı arttırmayı, proje şef yardımcılığı, istersem şantiye şefliği önerdi, reddettim. Büyük bir Japon-Türk ortak projesine süper transfer oldum. Güzel bir çatı katı kiraladım. Yavaş yavaş keyfimce döşüyorum. Senin masan, lamban ve kitaplarınla ve artık yalnız yaşıyorum. Sevdim. Yalnız yaşamayı, akşamları sessiz bir evde tek başıma kitap okumayı, müzik dinlemeyi, gitar çalmayı, TV'yi izlemeyi sevdim. Bazen arkadaşlarım geliyor, birlikte Çin yemekleri pişiriyoruz. Bazen erkek arkadaşım yatıya kalıyor. Ama yattığımda yalnız uyumayı daha çok seviyorum. Şimdiye dek yanında rahat uyuduğum bir erkek olmadı. İlla ayrı yatakta, illa uykum benim olacak. Erkek arkadaş konusundaki endişelerini ciddiye almıyorum. Evet, nihayet yaş farkını 15'in altına ancak indirebildim ama genç erkekleri de çok toy, beceriksiz buluyorum. Sanki erkek kardeşimlermiş gibi geliyor bana. Hem sonra ne varmış olgun erkeklerde? Üstelik bu şimdilik 30 yaşlarının sonlarındaki erkeklere denk düşüyor ki hiç de fena bir yaş değil. Murat dediğim elbette senin eski bürodaki ortak Murat Bey'di. O ilişki biteli çok oldu. Neredeyse 1 yıl. Evlilikten, birlikte yaşamaktan söz ettiği gün bitti. Kimseye bağlanmak istemiyorum. Terk edilmek ancak bağlanınca gerçekleşir. Unutma Selen. Tiyatro eleştirmeni değil, tiyatro yönetmeni Sadun Gülberk, evet o uzun bir ilişkiydi, 7 ay falan sürdü. Ama kıskanç bir adamdı ve oyuncu çocuklardan bile nem kapıyordu. Sanki 25'inde delikanlılara bakarmışım gibi. Ama Sadun Gülberk, Murat'tan önceydi. Şimdi Hakan diye biri var. Bu da mimar. İnanmayacaksın ama benden yalnızca 10 yaş büyük. Kendi evinde, kendi yaşamını kurmayı başarmış birisi. Beğeniyorum onu. Ama öyle aşık olmaya falan hiç niyetim yok. Babamı sormuyorsun hiç ama ben yazayım. İyice içine kapandı. Varsa yoksa işi. Artık deneyler, projeler peşinde coşkuyla koştuğunu hiç görmüyorum. Hala laboratuvarda yatıp kalkıyor. Haftada bir, bazen 2 kez görüşüyoruz. En son diploma törenime geldi. Pek gururluydu. Annem, aman ne iyi. Yurt dışındaydı. Galiba Kanarya Adası gibi bir yerlerde, gelemedi törene. Seni sordu babam. Selen nasılmış, mutlu mu diye. Aslında yalnız mısın diye merak ediyor. Ama gururunu yediremiyor tabii. Selam söyle kendisine iyi baksın dedi yanıtımı beklemeden. Akıllıdır, güçlüdür. Mutlaka üstesinden gelir diye mırıldandı. Böyle olmak kadınlara çok pahalı bir faturaya patlıyor değil mi baba? Demedim. Öyle yorgun ve keyifsiz ki biraz acıyor muyum ne? Babam Cem'i sordu sonra. Cem Ankara'da tıp fakültesinde öğrenci biliyorsun. Çocuk bizlerden kaçabilmek için gitti Ankara'ya bence. Müthiş inek bir öğrenci. Benim gibi değil. Birinci olmak için çalıştığına eminim. Cem'le ilişkimiz biraz daha düzeldi. İstanbul'a geldiğinde bende kalıyor. Derslerini, planlarını anlatıyor. Genel cerrahiyle ilgileniyormuş ama hiç çocukluğumuza, sorunlu yıllarımıza değinmiyor. Kaçıyor. Acaba sorunlu yıllar bitti mi? Babam da öyle değil midir Selen? Tartışmaktan, sorunlarını açıp incelemekten adeta korkmaz mı? Acaba erkekler yanlışların, sorunların konuşulmasına neden alerji kapıyorlar? Yoksa genelleme mi diyorsun yine? Çok uzun yazdım ama daha yazmak istediğim çok şey var. Seni çok özledim. Tam seninle dostluk edilebileceğim döneme erişmişken. İstediğin kitapları paket yaptım, yolluyorum. Artık ne zaman ulaşır eline bilemem. Pınar Kür, Tomris Uyar, Orhan Pamuk, Latife Tekin ve Mehmet Eroğlu'nun son kitapları. Bir de Atilla İlhan ve Metin Eloğlu şiirleri var. Sana pek çok selam yolluyorum, kabul et. Taze Mimar Nilsu Baran. 1 Ekim 1985, New York. Sevgili Taze Mimar, Yolladığın kitaplara çok teşekkür ediyorum. Bayram ettim billahi. Bu arada iki kez seni evinden ve bürodan aradım. İkisinden de ayrıldı dediler. Merak ettim. Sonra ikisini de değiştirdiğini hatırladım. Ama yeni telefonların yok bende. Yaz bana. Mike son günlerde çok heyecanlı. Telefon edip müthiş bir haber verdi. Babasının el yazması defterini bulmuş. Günce galiba. Sevinçten çıldırmış gibiydi. Sanırım sana bu konuda yazacak. Belki yazmıştır bile. Evimi biraz düzene soktum sayılır. Duvarların kağıtlarını yenilettim. Eflatun perdeler taktım. Bir de bil bakalım ne aldım. İmkanı yok bilemezsin. Bir kedi aldım. Evet, çoktandır düşünüyordum bunu ama sonunda alışveriş ettiğim çarşı sitesindeki pet shop'a uğradım ve nefis bir bebek kedi aldım. Üç renkli. Üç renkli kediler dişidir. Kim söyler? Baban tabii. Doğru ama bak, dikkat ediyorum, hep öyle çıkıyor. Benim üç renkli kızımın biraz erkeksi bir adı var. Ernesto. O da Mike'dan esinlenerek oldu. Onun meşhur Hemingway'inden. Buradaki yaşantım yavaş yavaş düzene giriyor. Neredeyse bir yıl oluyor geleli, hatta daha fazla, ancak düzenimi kurabiliyorum. Her şeyi öyle değişmiş buldum ki aradan geçen yıllar bıraktığım dinamik, yenilikçi ve aktivist Amerikan toplumunu tutucu, gelenekçi, müthiş kriminal bir şekle dönüştürmüş sanki. Ya da ben bunları daha yeni kavruyorum. Belki de toplumun yapısını yönlendirenleri aslında toplumun kendisi belirliyordur. Bilmiyorum. Keşke sosyoloji çalışsam biraz. Belki de bir master programına kaydolurum kendim için. Bazı akşamlar ofisten arkadaşlarla çıkıyoruz. Greenwich Village'e bir iki kadeh bir şeyler içmeye, bazen sinemaya filan. Bazen de annemlere yemeğe gidiyorum. Öyle farklı bir boyutta yaşıyorlar ki, sürekli konferanslar, yolculuklar, toplantılar, açılışlar, diplomatik yemekler. Çocukluğumdan beri beni son derece sıkan, çok programlı, planlı ve bütün hareketliliğine karşın çok durağan bir yaşam. Halbuki ne çok arkadaşım bana özenirdi. Ama önemli olan sonuçta ailemle karşılıklı anlayış içinde olmamız, ilk yılların suçlama dolu yaklaşımlarından vazgeçip red yerine kabul dönemine girmiş olmamız. Ben de babanı düşünüyorum. Sanırım hayatımdaki o en çok iz bırakan sevgili baban olacak. Bazen rüyalarıma giriyor. Sesini, kokusunu inanmayacaksın ama dinlerken sıkıntıdan patladığım o biyolojik deneylerini özlüyorum. Bazen de bir terapiste gitmeyi düşünüyorum. Çünkü onu unutmam ve yeni bir yaşama başlamam gerek. Sağlıklı olmak zorundayım, zorundayız. Her neyse, seni üzmek istemiyorum. Bu benim geçmişim, hayatım ve bunu ben çözmek zorundayım. Seni merak ediyorum. Daha doğrusu kulaklarını çekmek istiyorum. Ama bunu daha sonraya bırakıyorum. Belki de Hakan benim fikrimi değiştirir, ne dersin? Kitaplara yeniden teşekkür ederim. Bu ara Carol Joyce Oates okuyorum. Nefis öyküleri var. Sana da yollayacağım. Kendine iyi bak. Sevgilerle. Bayat Mimar, üstelik babanın eski sevgilisi Selen. P.S. Anneannenin ölümüne üzüldüm. Onu hiç tanımadım ama anneanneler güzeldir. Başın sağ olsun. 12 Ocak 1986 Wisconsin. Dear Nisu, gözümün nuru çocuk, nasılsın? Sana gözümün nuru demeyi ve doğum gününü unutmadım ama 3 aydır hastayım. Şimdi sen yaşlandım falan gibi düşüncelere kapılmışsındır çoktan ama benim gözümde daima küçüksün. Çünkü sen daima benden 16 yaş küçüksün bebe. Mutlu yaş günleri diliyorum. Hastaydım anlamı, sürekli baş ağrısı, isteksizlik, bazı halüsinasyonlar ve ışıktan kaçma isteği. Yoksa öyle ateş, kan basıncı, öksürük filan değil. Fiziksel hastalığı alan aspirin ya da tinol alır, ruhu ağrıyansa karar alır, öyle yaptım. Bir mektup yazıp okuldaki işimden istifa ettim. Böylece sürekli ve rutin olarak yapmak zorunda kaldığım bir işim kalmadı. Sartre haklıdır. Satın aldığım özgürlük biraz metalleşti galiba. Aslında özgürlük yoktur. İşimden ayrılma özgürlüğümü satın aldım ama bunun yapay bir yanı olduğunu hissetmeden keyfini de çatamıyorum. Keşke özgür doğmak gerçekleşebilseydi. Rahatsızım. Stoik olmanın 50 yolu var. Babamın defterini bulduğumu Selen mi söyledi? Başka kim olabilir ki? Defterler bir harika, süper. Ucuz defterler olduğu kesin ama onlara el işi kösele ciltler yapmış babam. Sık el yazısıyla dantela gibi örmüş sayfaları teker teker. Ah, mutlaka görmeli, dokunmalı, koklamalısın bu defterleri Nilsu. Ancak o zaman hissedebilirsin. 627 sayfa. 627. Bence tam bir hazine. Bir baba oğluna daha yüklü bir miras bırakamazdı. Oğlunu daha zengin edemezdi. Kim bilir kaç kez okudum. Ah, 7, 10. Tek tek, satır satır içtim yazdıklarını. Bir evladın ebeveyninin mahremiyetine bu denli yaklaşması ne derece doğrudur ve nereye kadar anlamlıdır bilmiyorum. Bildiğim, şimdi kendimi babama daha yakın hissediyor oluşum ve bu beni acıtarak mutlu ediyor. Ona hayranım Nilsu, babama hayranım. Onun yüreğindeki derinlik, acıya dayanıklılık ve aşka dair inanç beni büyülüyor. Pek çok kadın sevdim, birçok kere aşık oldum. Ama babamın yazdıklarını okuduktan sonra iyice anladım ki onun anneme duyduğu aşkın yanından bile geçmemişim. Babamın Alicia'ya duyduğu ilgi penselin çok ötesinde, tutkuyla sonsuzluğun kesiştiği bir noktada başlıyor. Tutkusunda alışa gelmiş bir sahiplenme, kıskançlık ve yok etme duyguları yok. Tuhaf değil mi? Tutkusal olmasına karşın barışçıl bir insan benim babam. Annemin bizi terk ettikten sonra, buna asla terk demiyor defterlerinde, Alicia'nın özgürlüğü seçmesi tanımını yapmış ve öyle kullanıyor. Başka sevgilileri olmasına aldırmıyor, kin tutmuyor, bildiğimiz anlamda kıskanmıyor. Onların hiç boşanmadığını yeni öğrendim ve hoşuma gitti. Sevgisinden, bağlılığından ve tutkunluğundan öyle çok emin ki, babamı daha çok sevginin kalitesi ilgilendiriyor. Şöyle yazıyor defterinde, Alicia'yı sahnede izliyorum. Tek kelimeyle rezalet. İçki ve sigara o güzelim sesini berbat etmiş. Uykusuzluk şahane gözleriniz çevresine halka halka çöreklenmiş. Dans ederken adımlarını yanlış sayıyor. Senkronizasyonu kaybolmuş, şarkı sözlerini de hatırlamıyor. Onu şimdi bu haliyle tanıyanlar sıradan, alkolik, yeteneksiz ve zavallı bir kadın görüyorlar. Üçüncü sınıf bir sahnede. Önüne gelen ne çıkıyor, kendini ucuza harcıyor diye düşünüyor olmalılar. Kimsenin de onun ölesiye sevilmiş olduğuna inanacağını sanmıyorum. Ben Alicia'yı başkalarının gözüyle görebiliyorum ve gördüğüm şeyin bir facia olduğunun ayrımındayım. Ama kimse, hiç kimse onu benim gözlerimle göremiyor ve yalnız ben, bir tek ben bu ayrıcalığı sahibim. Onun 11 yıl önceki taze, parlak, hayat fışkıran şahane gözlerini, cilveli dişi, oynak bakışlarını bilenler unuttular şimdi. Ben unutmadım. Ben Alicia'mı hala öyle görüyorum. Çünkü aslı budur. Oğluma annesinin sahnede gördüğü yorgun, umarsız, savurgan kadın değil, aslında narin, çocuksu ve haylaz bir prenses olduğunu anlatıyorum. Mike'a anlatıyorum. Anlıyor mu bilemiyorum. Henüz 10 yaşında. Belki ileride, belki bir gün. Mike'ın bir anne imgesi yok. Böyle bir imge gelişmedi onda. Alicia özgürlüğü seçtiğinde oğlum bir bebekti. Şimdi gördüğü kadınsa anne resmine oturmuyor. Sanırım Mike'ın baba kavramı büyüdü, gelişti, genişledi. Sanki daha çok erkek erkeğe ilişki boyutu güçlendi. İleride bunun sıkıntısını çekecek mi? Umarım çekmez. Umarım güzel kadınlar sever ve sevilir. Onun güçlü, kendine yetecek, sağlam ve dengeli bir insan olmasını istiyorum. Kardeşi ve annesi eksik. Ben yolculuktayım. Evet, güçlü olması için çalışıyorum. Gıdasına dikkat ediyorum. Çoğu günler ben yemek yemiyorum. Ona bol protein ve enerji dolu gıdalar yediriyorum. Okula gidemediği için bütün derslerini ben çalıştırıyorum. Coğrafyaya ve edebiyata ilgisi fazla. Günde 3 saat benimle, 2 saat kendisi okuyor. Okuyacağı kitaplar konusunda çok açgözlü. Şu sıra en çok Steinbeck'i seviyor. Ona şiir okuyorum. Büyülenmiş gibi dinliyor. Bakışları bir derinlik kazandı. Bazen gülüşünde öyle bir haylazlık, Ağız kıvrımlarında öyle bir müstehcenlik görüyorum ki Alice'ye gülüyormuş gibi irkiliyorum. Belki de Mike benim tutkularıma annesinin yaramazlığını katacak, belki de iyi bir yazar olacaktır. Kim bilir? Çoktan kendi yaşantımı bitirdim ben. Ne Alicia'sız ne de Mike'sız olabiliyorum. Sonuçta ben yok oldum. Yerimi bir kadınla bir çocuk aldı. Yani dişi bir yetişkinle bir erkek çocuk. Bu noktada düşüncelerim beni tuhaf bir rüzgarla sürüklüyor. Tuhaf, çok irkiltici ama galiba gerçek. Sürükleniyorum, uçuyorum. Yoksa ben hep bir kadının hayatını yaşamak isteyen çocuk ruhlu bir erkek miyim? Gerçek ben bu mu? Kimim ben? Alicia'yı seven erkek mi? Mike'ın babası mı yoksa? Gök gürültüsüne yazılı yanıt alıyorum. T.S. Eliot'un fısıldadığı mesajı aynen alıyorum. What's the thunder said? Here is no water, but only rock. Rock and no water and sandy road. Who is the third? Who walks always beside you? When I count, there are only you and I together. But when I look ahead, up the white road, there is always another one walking beside you. Gliding wrap in brown mantle, hooded. I do not know whether a man or a woman. But who is that on the other side of you? Yani gök gürültüsünün söyledikleri. Burada su yok. Yalnızca kaya var. Kaya. Hiç su yok ve kumlu yol. Kim bilir o yanında yürüyen üçüncü kişi. Sayıyorum. Yalnız sen ve ben varız ikimiz. Ama başımı kaldırıp da beyaz yola bakınca hep biri var yanında yürüyen. Bilmiyorum kadın mıdır? Erkek mi? Ama kimdir o hep yanında yürüyen? Böyle diyor babam. Ama aynı soru benim içinde de sürüyor Nisu. Kim bilir o hep benim yanımda yürüyen? Babam mı? Hemingway mi? London mı? Hangisinin hayaleti? Yoksa annem mi? Bilmiyorum. Yürüyorum, yürüyorum ve yürüyorum. Sizin folk şairiniz ne güzel dediği. Uzun ince bir yoldayım. Yürüyorum gündüz gece. Sen kendine iyi bak, iyi ol ve kendini sev. Dostun Mike. 10 Şubat 1986 New York. Nisucuğum, yolladığın gazeteleri, fotoğrafları ve yeni kitapları dün aldım. Bu kez tembellik etme şansını yok edip hemen yazıyorum. Memleketteki gelişme ve gerilemeler uzaktan, hele okyanus aşırı uzaktan çok daha etkileyici oluyor. Enflasyonun hızı beni dehşete düşürdü. Bir de şu üniversitedeki türban konusu. Hala bunları mı tartışıyoruz? Acaba yeni çağı yaşamadan atlayışımız ve aydınlanmadan bugüne geçişimizin karanlık sonuçları mı bunlar?